Mukaddime İbni Haldun, 1. Kaset, 2. Yüz. İşte bu
bağ
oluşan dostluk, kabul eden toplulukla kabul edilenler arasında, eğer topluluk devlet egemenliğine kavuşmadan önce oluşmuşsa, o bağın kuruluşuyla birlikte yetişen ağaç daha gürdallı, bağın dostluğu daha gerçek, inançlı ve o bağın soy bağına benzerliği daha açık seçik olur. İki nedenden dolayı. Birincisi, devlet egemenliğine kavuşulmadan önce dostluğa girenlerin durumlarında örnek alınacak bir özellik oluşur. Onun içinde bu tür dostlukla soy bağından gelen yakınlık arasında pek bir ayrım kalmaz. Pek az kimseler katında olur ayırım. Bunun için söz konusu türden bir bağla topluluğa girip dostluk kazanmış olanlar, o topluluktaki kan bağıyla birbirlerine bağlı olanlar, hısım akrabalar sırasına geçerler. Ama bunlar devlet egemenliği elde edildikten sonra topluluğun dostluğuna alınmışlarsa, devlet basamakları efendiyle köle kökenliği, hısım akrabayla topluluğun yakınlığına sonradan alınmış ve sonradan dost edinilmiş olanları ayırır. Başkanlığın ve egemenliğin özellikleri bunu rütbeleri ayırmayı, ayrım gözetmeyi gerektirdiği için. O yüzden sonradan topluluğun yakınlığına alınmışların durumları ötekilerden ayrılır ve bunlar yakınlığa alınmamış yabancılar gibi olurlar bir bakıma. Onun için de egemenlikten sonra yakınlığa alınmışlarla onların yakınlıklarını alanlar arasındaki kaynaşma güçsüz olur ve yardımlaşma olasılığı da uzaklaşır. Ve bu türden dostluk egemenlikten önce kurulan dostluğa göre daha eksik bir dostluktur. İkinci neden. Devlet egemenliğinin kuruluş döneminden önce oluşmuş dostluk ve yakınlık, aradan zaman geçmesiyle devlet başkanının soyundan gelenlerin zamanlarına göre daha eski bir zamana sahip olur. Bu yüzden de o dostlukla kurulan kaynaşmanın kökeni gizli kalır. Bu kaynaşmadaki bağ çoğunlukla soy bağı sanılır ve bu nedenle söz konusu türden bir bağla kurulmuş olan yakınlığın durumu güçlü olur. Devletin kuruluşundan sonra oluşmuş bir yakınlığa gelince, kökeni eski bir geçmişe dayanmaz, yakın zamanda oluştuğu için kökenini çoğu kimse bilir. Kaynaşmanın nasıl bir kökene dayandığı belli olur böylece ve bu tür yakınlık bağıyla soy bağı arasında kolayca ayrım yapılır. Öyleyse devlet kuruluşundan sonra oluşmuş bulunan bu tür bağa dayalı bir yakınlık, devlet egemenliğinden sonra oluşmuş dostluk bağına dayalı bir yakınlığa oranla güçsüzdür. Devlet ve egemenlik işlerinde bu konuda karşılaştırmalar yaparak gerçeği kavrayabilirsin. Araştırma yaptığında devlet başkanlığının elde edilişinden önce başkanın yakınlığına giren herkesi başkana daha bağlı, çok daha yakın, başkanın çocukları, kardeşleri ve hısım akrabasından biriymiş gibi bulursun. Devlet egemenliğinin ve başkanlığın ele geçirilmesinden sonra yakınlığa giren kimseler ise yakınlıkları eski olanlara oranla güçlü bir yakınlığa ve kaynaşma ortamına giremezler. Bu gözlerle de gözlenebilmektedir. Şöyle ki, yaşamının sonuna gelmiş bir devlet, yabancılardan ve yapay yakınlık kurulmuş kişileri kullanma gereği duyar. Ne var ki bunlar, yardıma başvuranlar için, devletin kuruluşundan öncekilere benzer bir yapı oluşturamaz. Çünkü bunların kökeni henüz yenidir. Ve çünkü devlet artık yıkılmaya yüz tutmuştur. Sonunda hepsi alçaklığın çukurlarına yuvarlanıverirler. Devlet başkanını böylelerini kullanmaya zorlayan ve eski dostlarını, eski yakınlık bağı kurmuş olanları bırakmayı iten şey, eskilerde oluşan onur ve üstünlük duygusu, hatta eskilerin devlet başkanına karşı kendilerini üstün görmeye başlamaları, ona az saygı gösterir olmaları ve başkanın da onları kendi kabilesinden ve soyundan birer kişi gibi görür duruma gelmesidir. Uzun yüzyıllar boyu başkanın topluluğuyla aynı çatı altında yetişip bir arada bulunmaktan, atalarına ve toplumunun eskilerine yetişmiş ve bağlantı kurmuş olmaktan, ailesinin büyükleriyle aynı sıraya girmiş sayılmaktan ötürü kaynaşmayı iyice pekiştiği için bu böyle olur. Bu özellik nedeniyle o eski dostlarda bir çeşit kendilerini önemli görme ve böbürlenme oluşur. İşte bu yüzden devlet başkanı onlardan uzaklaşır, onları bırakarak başkalarını dost edinip çalıştırmaya yönelir. Böylece bu yeni dostların gözde olmaları ve yakınlıkları yeni bir geçmişe sahip olur ve o yüzden bu yeni dostlar ululuk basamağına ulaşamazlar. Dıştan gelme, yabancı niteliğinde kalırlar sürekli. Devletin yaşama sürecinin sonunda durum böyle olur. Yakınlığa alınmışlar, yapay akrabalar ve dostlar adı çoğunlukla dostlukta eski olanlara verilir. Söz edilen yeni dostlara gelince bunlar hademe, birer hizmetli ve birer yardımcıdırlar. İnananların dostu Tanrı'dır, o her şeyin vekilidir. 21. Bölüm. Devlette devlet başkanını etkinlikten uzaklaştıran ve onun üzerinde egemenlik kuran gelişmeler. Ne zamanki devlet yönetimi, devleti kurup ayakta tutan kabileden belirli bir kesimde bir ailede karar kılar, söz konusu kabiledekiler başka kabileden olanları devlet yönetiminden uzaklaştırırlar ve devlet yönetimini veliaht gösterme yoluyla çocukları arasında oğuldan oğula geçirirler. İşte ondan sonra kimi zaman devlet başkanlığına getirilmiş olan kişi üzerinde vezirlerinden ve çevresinden gelen bir baskı kurulduğu görülür. Çoğu kez bunun nedeni çocuğun küçük yaşta birinin devlet yönetimine getirilmesi ya da hükümdar ailesinden zayıf bir kişinin babası tarafından veliaht gösterilmesi ya da çevresi ve yakınlarınca buna hazırlanmış olması, sonra gerek küçük yaşta devletin başına gelen, gerekse babasınca çevresince ve yakınlarınca hazırlanarak bu makama getirilen kimsenin devlete egemen olamayacağının anlaşılmasıdır. Bu durumdaki devlet başkanının işlerini yürütmek üzere yetkilerini babasının vezirleri, çevresi, yardımcıları ya da kabilesinden kişiler üstlenip alırlar. Devlet başkanı devlet işlerinde tam sözünü geçirebilir duruma gelinceye ve sülalenin egemenliğini sürdürecek bir güç oluşuncaya değin, onun hükümdarlığını korumak için onun adına iş yapar görünürler. Böylece çocuk hükümdarla halkın arasına geçilir. Onu bu duruma, onun içinde bulunduğu gösterişli yaşama da hazırlar. Bu yaşantı biçimi onu, zengin ve gösterişli yaşamın otlaklarında başıboş valabildiğini otlatır. Devlet işlerine bakmayı onun aklına getirmez. Bırakmaz ki o, devlet işlerine tam anlamıyla bağımsız biçimde egemen olabilsin. Çocuk devlet başkanı bu durum nedeniyle hükümdarın devletteki işinin yalnızca tahta oturmak, el öptürmek, sertçe bağırıp çağırmak ve perde ardında kadınlarla düşüp kalkmak olduğunu düşünür. Devlet işlerinde çözümü gereken sorunları çözmenin, sonuca bağlamanın, buyruk vermenin ve yasa koymanın, ordunun durumuyla mali işlerle ve sınırlarla ilgilenmek gibi hükümdarın doğrudan ilgili olması gereken işlerin de yalnızca vezire düştüğüne inanır. Bu işleri tümüyle vezire bırakır. O denli ki başkanlığın ve bağımsız egemen olmanın belirtisi vezirde görülüp yerleşir. Giderek devlet egemenliği vezire geçer, vezir kendisinden sonra da kendi yakınlarını, kendi çocuklarını egemen kılar. Doğuda Büveyh oğullarının, Türklerin, Kafurul Ahşidi ve benzerlerinin batıda Ebu Amir oğlu Mansur'un kendilerine saldıkları durum bu türdendi. Üzerinde baskı düzeni kurulup etkinlikten uzaklaştırılmış olan devlet başkanı, kimi zaman uyanıp durumu kavrayabilir, etki ve baskı altından çıkıp kurtulmaya yönelebilir. Devletteki egemenlik eski ölçüsüne ve niteliğine dönebilir. Devlet başkanı üzerinde baskı kurmak için uzanan elleri öldürme ya da yalnızca devlet basamaklarındaki yerlerinden uzaklaştırma yoluyla kırabilir. Ancak bu durum çok az görülür. Çünkü devlet bir kez vezirlerin ve yardımcıların etkin baskıları altına girdikten sonra o öyle sürüp gider. Devletin başkanının o baskıdan kurtulabilmesine çok az rastlanır. Neden ki bu durum çoğu kez bolluk içinde gösterişli yaşam ortamından ve devletin başına gelenlerin bu ortamın mutluluklarına dalarak yetişmiş olmalarından doğar. Bu tür kimseler erkeklik dönemini unuturlar ve şarkılar söyleyen deve sürücülerinin ve başkalarının çocuklarını bağırlarına basıp emziren kadınların huyu gibi bir huy edinirler. Bu tür bir yaşam ortamında serpilip gelişirler. O yüzden de devlet başkanlığının gücünü göstermeye yönelik bir tutkuyu büyütmezler işlerinde. Tüm baskılardan kurtulup bağımsız bir devlet başkanı olmanın ne demek olduğunu bilmezler. Böylelerinin tüm isteklerini, övüngenlerin yaşayışı, hoşa giden tatlar ve türlü zenginlikler içinde yaşam sürme eğilimleri oluşturur. Hükümdar üzerinde baskı ve egemenlik kuranlar, köle kökenli yardımcılar ve sonradan yakınlığa alınmış kimselerdir. Hükümdar ailesinin kendi topluluğunun öteki üyelerine karşı güçlenip egemenlik kurmak ve öteki üyeleri yenip tek başına egemen olmak amacıyla giriştiği çabalar sırasında dostluklarına ve yardımlarına başvurulmuş kimseler. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi bir devletin başına zorunlu olarak gelen bir hastalıktır. İşte bu iki hastalık çok az rastlanan durumlar dışında giderilmesine olanak bulunmayan hastalıklardır devlet için. Tanrı mülkünü ve devletini dilediğine verir. O her şeye gücü yetendir. 22. Bölüm. Devlet başkanı üzerinde baskı kurmuş olan egemenler, devlet başkanına özgü olan ünvanı onunla paylaşamazlar. Bunun nedeni devlet ve saltanat, hükümdarın atalarına, devletin ilk kuruluşu sırasında, topluluğunun gücüyle ve herkese boyun eğdiren asabiyetle sağlanabilmişti. O güce dayanarak devlet yönetimi, giderek onun ailesinde ve topluluğunda yerleşmişti. O güç tümüyle ortadan kalkmış değildir. Üzerinde baskı düzeni kurulmuş olan hükümdar döneminde de aynı güce dayalı olarak devletin biçimi ve varlığı sürmektedir. Hükümdarı baskı altında tutan egemenin de hükümdar çevresinden, köle kökenli yardımcılardan ve sonradan yakınlığa alınmışlardan oluşan bir gücü, asabiyeti varsa da bu asabiyet, hükümdarın asabiyetinin içinde varlık kazanıyor ve o asabiyete bağlıdır. Söz konusu egemenin gücünün, egemeni hükümdarlık boyasına batırma olanağı yoktur. Onun için hükümdar üzerinde baskı kuran egemen, baskısını ve egemenliğini sürdürürken hükümdarın yerini alır görünmekten sakınır. Yalnızca hükümdarlığın meyvelerini el uzatır. Buyurma, yasak koyma, devlet işlerini çözümleme, sonuca bağlama, yasaları yürütme ve bozma gibi. Bu egemen devlet adamlarının hükümdar üzerinde sözlerini geçerli kıldığını ve söylediklerini yaptırabildiğini gösterir. Hükümleri perde ardından kendinin koyup yürüttüğünü belli eder. Ama hükümdarın kendine özgü nitelik ve işaretleri, hükümdarın ünvanını kullanmaktan elinden geldiğince kaçınır. Bu alandaki suçlamalardan da kendini uzak tutmaya çalışır. Her ne kadar dilediğini yaptırabilecek bir egemenlik kurmuş bulunuyorsa da. Egemenliğini hükümdarın görünüşteki egemenliğinin ardında saklı tutar. Hükümdarın sağladığı perde ardında. Hükümdarın soyundan geldiği topluluk bu durumu devletin kuruluşundan başlayarak zararlarına gelişen durumların bir sonucu olarak yorumlarlar o kadar. Hükümdar üzerinde baskı kurmuş olan egemen, hükümdar adına iş yaptığını söyleyerek yanıltmacada bulunur. Devlet başkanına özgü unvanları ve işaretleri kullanmaya, devlet başkanının davranışını göstermeye kalksa, topluluk içindeki kimseler hükümdarın kabilesi ona bunu uygun görmezler ve başkasını ona yey tutmaya girişirler. Çünkü onları kendisine teslim olmaya, boyun eğmeye zorunlu kalacak bir nitelik görülüp yerleşmiş değildir onda. Bu nedenle öyle bir şeye yeltenmesi, egemeni ilk girişiminde yok eder. Bu durumun bir benzeri Endülüs'te Ebu Amir oğlu Mansur oğlu Nasır oğlu Abdurrahman'da görülmüştü. Abdurrahman, Halife Hişam ve ailesiyle halifelik ünvanını taşıma konusunda ortaklık savunda bulunup çekişmeye yönelmişti. Babasının ve kardeşinin elinde bulundurduğu devlet işlerini çözümleme, sonuca bağlama ve öteki birbirine bağlı resmi görevleri yürütme biçimindeki egemenlikle yetinmedi, Hişam'dan kendisinden sonra halifeliğe kendini veliaht göstermesini istedi. Bunun üzerine Mervan oğulları ve öteki Kureyşliler ona bunu uygun görmediler ve Halife Hişam'ın amcasının oğlu olan Nasır oğlu Abdülcebbar oğlu Muhammed'e biat ettiler. Amirilere karşı baş kaldırdılar ve böylece amirilerin devlet egemenliği sona erdi. Baş kaldıranların halifesi El-Müeyyed Billah'ın öldürülmesi de bu yüzden oldu. Hicri 403, miladi 1013. Ve öldürülenin yerine hükümdar ailesinden başkası getirildi ve devlet yıkılıncaya dek bu böyle sürüp gitti. Egemenliklerinin izleri de silininceye dek. Tanrı mirasçıların en yararlısıdır. 23. Bölüm. Devletin ne olduğu ve çeşitleri. Devlet, insanoğlu için doğal bir yükselme aşamasıdır. Çünkü belirtmiştik ki insanların yaşamları ve varlıklarını sürdürmeleri, ancak yiyecek ve öteki zorunlu gereksinimlerini elde edebilmeleri için bir arada yaşamaları ve yardımlaşmalarıyla olasıdır. Bir araya geldiklerinde ise beliren zorunluk, onları birbirleriyle iş yapmaya, ilişki kurmaya, gereksinmeleri birlikte karşılamaya zorlar. Ve her birini elini uzatıp arkadaşındakini alarak gereksinmesini karşılamaya iter. İnsanoğlunun doğal yapısındaki haksızlık, kiminin kimine düşmanlığı gibi hayvansılıktan ötürü. Kendisine haksızlık ve düşmanlık yönelen kimse, öfkesine ve saldırma dürtüsüne uyarak ve bu konuda insana özgü gücün, duygunun sürüklemesine göre karşılık verir ona. Bu yüzden de öldürmeye yol açabilecek kavgalar meydana gelir. Bu da kargaşaya, kan dökmeye, kişileri yok etmeye götürür. Bu ise insan türünün kesilmesi sonucunu doğurur. Oysa o tür, Tanrı'nın özellikle korumak istediklerindendir. Ne var ki bu koruma işi, insanların kalıcılıkları bir egemen olmaksızın başsız kalarak olanaklı değildir. İnsanları birbirine karşı koruyacak bir egemen başı olmadan. Bundan dolayı insanlar bir buyurucuya kaçınılmaz biçimde gerek duymuşlardır. Söz konusu buyurucu onların üzerinde egemen olan baştır. Bu egemen insanoğlunun doğal yapısının gereğine uygun olarak ezici hükmedici hükümdardır. Böyle bir oluşum içinde bir asabiyet gereklidir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bir takım isteklerle ortaya atılmalar ve karşı koymalar asabiyet olmadan sonuca ulaşamaz. Ve devlet başkanlığı denen şey senin de gördüğün gibi onurlu bir yerdir. Ona karşı istekler yöneltip onu isteyenler çok olur. Karşı koymalara da gerek duyulur. Bunların hiçbiri de yukarıda da geçtiği gibi asabiyetler olmadan gerçekleşemez. Asabiyetler çeşitlidir. Her asabiyetin de kendini izleyen topluluğa, aileye karşı bir güç göstermesi, baskın gelme çabası olur. Bununla birlikte gerçekte devlet egemenliği, her asabiyetin eline geçmez, yalnızca halkı kendine adam akıllı bağlayabilen, mal ve vergi toplayabilen, elçiler gönderebilen, sınırları koruyabilen ve kendinin üzerinde ezici güç bulunmayan topluluğun eline geçebilir. İşte devlet egemenliğinin anlamı ve herkesin bildiği devlet gerçeği de budur. Öyleyse sınırları korumak, mal ve vergi toplamak, elçiler göndermek gibi işlerden bir kesimini yapmaya güç yetiremeyen bir hükümdar, eksik bir hükümdardır. Onda devlet egemenliği tam gerçekleşmiş değildir. Nasıl ki Kayrevan'da Ahlebiler devletindeki berber hükümdarlarının çoğunda bu durum görülmüştür. Abbasiler devletinin ilk döneminden egemen görülen Acem, Arap olmayan devlet adamlarında da. Asabiyetinin gücü tüm öteki toplulukları egemenliği altına almaya, tüm öteki elleri kırmaya yetmeyen ve kendisinin üstünde başkasına özgü bir yönetim makamı bulunan kimse de eksik hükümdardır. Onun da devlet egemenliği tam gerçekleşmiş değildir. Çevre emirleri, cephe komutanları, başkanları böyledir. Yani bir devletin çatısı altında toplanan emirler, komutanlar, başkanlar. Bu daha çok sınırları geniş devletlerde görülür. Kendilerini çatısı altında toplayan bir devlete boyun eğdikleri halde uzak kesimlerde kendi toplumlarını yöneten hükümdarları anlatmak istiyorum. Örneğin Ubeydilere bağlı Senhace kabileler topluluğu ile kimi zaman Emevilere, kimi zaman Ubeydilere bağlı Zenate kabileler topluluğunun başındakiler bu niteliktedir. Abbasiler devletindeki Arap olmayan hükümdarlar, İskender ve toplumu Yunanlılara bağlı yaşamış İranlı derebeyleri de öyle. Ve daha bunlara benzer niceleri. Bu örnekler üzerinde düşünürsen gerçeği kendinde bulabilirsin. Tanrı kullarının üzerinde ezicidir. 24. Bölüm. Kılıcın ağzını keskinleştirmek devlet için zararlı ve devleti batırıcıdır. Bilesin ki yönetilen halkın yararını olan devlet başkanının kendisinde ve cisminde var olan şey değildir. Yani devlet başkanının biçiminin ya da yüzünün güzelliği, gövdesinin büyüklüğü, bilgisinin genişliği, yazısının düzgünlüğü, zihninin keskinliği gibi şeyler değildir halkın yararını olan. Halkın yararını olan halka devlet başkanı olmaktır. Çünkü devlet başkanlığı, hükümdarlık, göreceli, izafi niteliklerdendir. Göreceli nitelikte birbirlerine göre nitelik kazanan iki şey arasındaki nispettir. Öyleyse egemen devlet başkanının anlamı şudur. Devlet başkanı yönetilen halkına sahip olan, yönetilenlerin işlerine bakan ve onları görüp gözeten kimsedir. Egemen devlet başkanı yönetilen halkı olan, yönetilen halk da egemen devlet başkanı bulunandır biçiminde bir görecelik söz konusudur. Devlet başkanının halkından dolayı kazandığı nitelik meleke diye adlandırılır. Meleke de onun halkına malik, sahip, egemen olması demektir. İşte bu meleke ve ona bağlı olan şeyler en güzel biçimiyle gerekli saygınlık çerçevesinde gerçekleşirse, devlet başkanlığından beklenip amaçlanan şey de tüm yönleriyle gerçekleşmiş olur. Çünkü söz konusu melekenin güzel, elverişli olması yönetilenlerin yararınadır. Ama bu meleke kötü, adaletten uzaksa o zaman da yönetilenlerin zararın olur. Böyle olmadığı zaman melekenin halkın yararına olması söz konusu edilebilir. Melekenin güzelliği ise döne dolaşa halkı iyi tutum göstermekte toplanır. Çünkü devlet gücünü kullanan egemen, ezici, sert yaptırımlarla cezalandırıcı insanların ille de suçlarını araştırıp günahlarını sayıp dökücü olduğu zaman yönetilenleri korku ve bir aşağılık duygusu kaplar. Yönetilenler kurtuluş için yalana, hileye, aldatmacaya sığınmaya başlarlar. Giderek bu huyları alışkanlık durumuna getirirler. Ve bu yüzden görüşleri, ahlakları bozulur. Kimi zaman da baskı ve ceza yanlısı olan o egemeni savaş alanlarında yalnız ve yardımsız bırakırlar. Savunmazlar onu. Düşüncelerin bozulmasıyla onun korunması işi de suya düşer. Yönetilenler çoğu kez toplanıp onu öldürmeye bile yönelirler. Bu yüzden devlet düzeni de bozulur, devlet çatısı da altüst olur. Baskıcı egemen halkının üzerindeki egemenliğini ve halkı ezen tutumunu sürdürmeye güç yetirse bile asabiyet bozulur. Daha önce söylediğimiz nedenden ötürü. Devlet düzeni ise kökünden bozulur, düzeni korumaya güç getirilemeyeceği için. Ama devlet gücünü kullanan egemen, halkına arkadaşça bir tutum gösterir ve halkının suçlarını ille de cezalandırmaktan vazgeçerse, halk ona ısınır, ona sığınır, onun sevgisine kendini verir ve düşmanlarıyla olan savaşında onun uğrunda ölümü bile göze alır. İşte o zaman işler her yönden düzelir. Gelelim melekeye bağlı olan şeylere. Halka nimet, mutluluk vermek, halka arka olmak, koruyucu bir tutum göstermektir bunlar. Halkı savunmakla ve korumakla gerçek anlamdaki egemenlik gerçekleşmiş olur. Halka nimet, mutluluk vermek ve iyilikte bulunmaksa, devletin başındakinin halkla birlik olduğunu, halkın yaşamıyla ve geçimiyle ilgilendiğini gösterir. Devletin başındakinin böyle bir tutumu, kendini halka sevdirmesinin temel etkenini oluşturur. Bilesin ki arkadaşça, yumuşak başlı tutum gösterme özelliği, uyanık ve çok zeki kimselerde az görülür. Arkadaşça tutum ve yumuşak başlı olma özelliği, uyanık olmayan ya da uyanık değilmiş gibi gözüken kimselerde görülür genellikle. Uyanık kimselerde çok az görülür çünkü bu kimseler halka güç yetiremeyecekleri yükleri yüklerler. Halkın kavradıklarının ötesindeki şeyleri de görüp kavradıkları ve gelecekteki sıkıntılı durumları, işlerin hangi sonuçlara varacaklarını daha başlangıçta hemen sezdikleri için. Bu yüzden halk mahvolur. Bundan dolayıdır ki peygamber şöyle der. En güçsüzünüzün yürüyüşüne göre yürüyün. Şeriat yasası koyucusunun yönetimin başında bulunan egemende zekada çok ileri gitmemiş olması koşulun araması bundandır. Bu da Ebu Süfyan oğlu Ziyad öyküsünden esinlenmedir. Ömer Ziyad'ı Irak valiliğinden almıştı. Ziyad Ömer'e beni niye uzaklaştırdın ey inanırların emiri? Valiliğin üstesinden gelemediğim için mi yoksa bir hainlikten ötürü mü diye sordu. Ömer şu karşılığı verdi. Bunlardan hiçbir için uzaklaştırmadım seni. Çok olan aklının yükünü halka yüklemek istemedim o kadar. İşte bu olaydan esinlenerek yönetimin başında bulunan kimsenin aşırı zeki, aşırı akıllı olmaması gerektiği sonucuna varıldı. Ebu Süfyan oğlu Ziyad ve As oğlu Amr kadar. Çünkü yönetimin başında bulunanların bu denli zeki olmaları zulmün kaynağını oluşturur. Devletin düzenini bozar. Bu yapıtın son bölümünde anlatacağım gibi bu gücün ve varlığın doğasında olmayan biçimde işler, kişiyi gücü dışında olanı yüklenmeye zorlar. Nitekim bu kitabın sonunda konusu gelecektir. Tanrı sahiplerin en yararlısıdır. Bundan da anlaşılıyor ki devlet adamında aşırı akıl, aşırı zeka bir eksikliktir. Çünkü bu durum düşüncede ölçüsüzlüktür. Nasıl ki bölünük de düşüncesizlik de ölçüsüzlüğe varmaktır. İnsana özgü olan her niteliğin iki yanı da kınanasıdır. Övülesi olan orta, dengeli niteliktir. Savrukluk ve cimrilik karşısında eli açıklık, gözü kapalıca ataklık ve korkaklık karşısında yiğitlik gibi. İnsansı niteliklerden başkaları da böyledir. Bundan dolayıdır ki aşırı akıllı olan kimse şeytansı niteliklerle nitelenir. Şeytan adam, şeytanlaşmış adam gibi sözler söylenir. Tanrı dilediğini yaratır, o bilendir, güçlüdür. 25. Bölüm. Halifeliğin ve imamlığın anlamı. Gerçek insanlık için zorunlu bir topluluk demek olan devletin gereği, birer öfkeli saldırı ve hayvansı nitelik ürünü olan üstün gelme eğilimi ve ezicilik olunca, onun sahibi de çoğu kez haktan, hukuktan uzaklaşıcı ve yönettiği halkı, dünyalarına ilişkin durumlarda tüketici olur. Kendi amacı ve istekleri uğruna halkı güç yetiremeyeceği yüklerin altına soktuğu için. Devlet egemenliğinin eskileriyle yenilerinin istekleri de değişik olunca, halkın bunları karşılamaları daha da güçleşir. O sırada kargaşaya ve kan dökmeye yol açıcı nitelikteki asabiyet kendini gösterir. İşte o zaman herkesin teslim olacağı ve hükümlerine boyun eğeceği nitelikte belirli siyasal yasalara başvurmak gerekli olur. Farslarda, İran'da ve başka toplumlarda olduğu gibi. Bir devlet bu tür yasalardan uzak kalırsa yönetim işleri başarıya ulaşamaz ve egemenliği tam olmaz. Bu Tanrı'nın geçmiş toplumlarda da uyguladığı bir doğal yasadır. İşte bu yasalar eğer aydınlar, devlet büyükleri ve ileri görüşlüleri tarafından konulmuşsa akıl siyaseti niteliğini alır. Yasalar Tanrı tarafından konulmuşsa, bir şeriat koyucusu tarafından getirilmişse burada da din siyaseti söz konusudur. Bu siyaset bu dünya ve öbür dünya yaşamına yararlı olmayı amaçlar. Çünkü din siyasetinde söz konusu olan insanların yalnızca dünyaları değildir. Neden ki dünyanın tümü boş ve gelip geçicidir dinde. Çünkü tümünün sonu ölüme ve yok olmaya varır. Tanrı diyor ki, sizi boş bir amaç için yarattık sandınız. Dipnot, Kur'an, Mü'minin suresi, ayet 115. Öyleyse temelde amaçlanan insanların dinleridir. O din ki, insanları öbür dünya mutluluğuna, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendinin olan Tanrı'nın yoluna götürücüdür. İbadetlerinde ve işlerinde, tüm durumlarında, insanların bu amaca yöneltilmeleri için şeriat gelmiştir. İnsan toplulukları için doğal olan devlette amaçlanan da budur. Öyleyse din siyasetinin yürütmesi din yolu doğrultusunda olur. Tüm yönetilenlerin şeriat koyucunun denetimi altında bulundurulmaları için. Bu din siyasetinin uygulandığı devlette eğer ezicilik ve baskı eğiliminin ardından sürüklenilir ve öfkeli saldırı gücü kendi alanında başıboş bırakılırsa zulüm ve düşmanlık vardır. İnsan aklına dayalı siyaset gereği yapılanlar gibi bu da şeriat koyucu katında kınanasıdır. İnsan aklına dayalı siyaset gereği yapılanlar da şeriat koyucusuna göre kınanasıdır. Çünkü bu tür siyaset Tanrı ışığından başka bir şeyle dünyaya bakmaktır. Tanrı'nın ışık vermediği kimsede ışık yoktur. Dipnot, Kur'an, Nur Suresi, ayet 40. Ve çünkü şeriat koyucusu insanların öbür dünyalarına ilişkin ve kendilerine karanlık olan konularda kamunun yararına olanı herkesten daha iyi bilir. Devlet işlerinde ya da başka konularda insanların tüm işleri öbür dünyada kendisini yakından ilgilendirir olacaktır. Peygamber şöyle der, tüm bu işleriniz döne dolaşı önünüze çıkarılıp konacaktır. Akla dayalı siyasette ise hükümler yalnızca dünyaya ilişkin kamu yararını gözetir. Onlar dünya yaşamının dış yanını bilirler, ahiret yaşamını ise hiç bilmezler. Dipnot, Kur'an, Rum Suresi, ayet 7. Şeriat koyucusunun amacı ise insanların öbür dünya yaşamlarına ilişkin yararlarını kollamaktır. Onun için insanların gerek bu dünyalarına gerek öbür dünyalarına ilişkin konularında kamuyu şeriat hükümleri çerçevesinde yaşamaya yöneltmek gerekir. Bu alanda görev şeriat adamlarına ki bunlar peygamberler ve onların yerine geçip oturan halifelerdir düşer. Bu açıklamadan halifeliğin ne demek olduğu kavranmıştır ve anlaşılmıştır ki doğal devletin anlamı da kamuyu amaç ve isteklerin gereği doğrultusunda yöneltip yönetmektir. Siyaset, kamuyu akla dayalı bakışın gereğine doğru yöneltmektir. Dünya işlerinde kamu yararına olanları sağlama ve kamu zararına olanları savma amacına yönelik olarak. Halifelik ise kamuyu gerek öbür dünya, gerek öbür dünyaya varıp dayanan bu dünya işlerinde elverişli olan yolu izlemeye, şeriata dayalı bakışın gereğine göre yöneltmektir. Çünkü şeriat koyucusu katında dünya işlerinin tümü öbür dünyaya ilişkin yararları sağlama amacına varıp dayanır sonuç olarak. Halifelik bu anlamıyla şeriat koyucusuna halef olmaktır. Gerek dinin korunmasında, gerek dünyaya ilişkin siyasette. Bunu böylece anla ve aşağıda sana anlatacaklarımızı düşünerek karşılaştır. Tanrı hikmetlidir, bilgilidir. 26. Bölüm. Halifelik, imamlık ve halifelik koşullarında Müslümanların değişik görüşleri. Bu makamın anlamını açıklamış, dinin korunmasında ve dine dayalı siyasette şeriatın sahibinin yerini almak olduğunu anlatmıştık. Buna halifelik ve imamlık, bu makamda bulunan kimseye de halife ve imam denir. İmam denmesi namaz imamına benzetildiği içindir. Kendisine uyulur ve boyun eğilir olmasında benzeme vardır. Bu benzemeden dolayı halifeliğe büyük imamlık da denir. Bu makamda bulunana halife denmesi ise onun inanırlarının başında bulunurken peygamberin yerini almasındandır. Kiminde salt halife, kiminde de peygamberin halifesi denir. Tanrı'nın halifesi denip denmeyeceği konusunda tartışıldı. Müslümanlardan kimileri ben yeryüzünde halife yaratacağım ayetinde dipnot Bakara suresi ayet 30 ve sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ayetinde dipnot Enam 165 söz konusu edilen Adem oğullarının genel halifeliğinden esinlenerek halifeye Tanrı'nın halifesi denebileceğini ileri sürerler. Ama Müslüman bilginlerin büyük topluluğu, cumhur, buna karşı çıkmıştır. Çünkü söze edilen ayetlerin anlamı bu topluluğa göre ileri sürüldüğü biçimde bir sonucu ulaştırmaz. Ebu Bekir de kendisini Tanrı'nın halifesi diye seslenildiği zaman karşı çıkmış, ben Tanrı'nın halifesi değil peygamberin halifesiyim demiştir. Ve çünkü hazırda olmayanın yerine geçilebilir, hazırda olanın yerine geçme diye bir şey düşünülemez. Devletin başına imam koymak farzdır. Şeriatta bunun farzlığı peygamberin arkadaşları ve ondan sonraki kuşağın icmağıyla, görüş birliği etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Çünkü peygamber öldüğünde arkadaşları Ebu Bekir'i başa geçirmeye yönelmişler ve işlerinin yönetimini ona bırakmışlardır. Bundan sonraki her çağda da aynı yol izlenmiş hiçbir yüzyılda insanlar başsız bırakılmamıştır. Bu durum yerleşerek halkın başına bir imam koymak gerektiği konusunda kanıt olacak nitelikte bir icma oluşturmuştur. Kimileri de halkın başına bir halife koymaktaki zorunluluğu ortaya koyan şeyin akıl olduğunu ileri sürerler. Söz konusu icmağında sadece aklın hükmünü onayladığını savunurlar ve şöyle derler. Halkın başsız bırakılmamasındaki zorunluluk akla dayanır. Çünkü bir arada yaşamak insanlar için vazgeçilemez bir şeydir. İnsanlar yaşamlarını ve varlıklarını tek tek yaşayarak koruyamazlar. Bir arada yaşandığı zaman da ister istemez çekişmeler ve çatışmalar doğar. Amaçlar çatıştığı için. O zaman bir düzenleyici egemen başta olmazsa bu durum kargaşaya, insan türünün yok olup kökünün kesileceğini haber veren bir kargaşaya yol açar. Oysa insan türünü korumak şeriatın da temel ilkelerindendir. İnsanlık içinde peygamberliklerin bulunması gerektiğini savunurken de filozofların yaptıkları yorum böyledir. Oysa biz bu yorumun yanlışlığını ortaya koymuştuk. Bu yorumun öncülerinden biri şudur. Halkın başına geçen egemen yalnızca Tanrı'nın şeriatına dayalı ve herkesin inançla bağlanacağı, yürekten boyun eğeceği nitelikte olur. Gelin görün ki bu öncülü kabul etmek gerekmez. Çünkü başa geçen egemen hiç şeriat söz konusu olmadan da bir hükümdarın baskın çıkmasıyla ya da güçlülerin eziciliğiyle başa geçmiş olabilir. Mecusi, ateşe tapar toplumlarında, öteki kitapsız ya da kendilerine tanrısal bildiri iletilmemiş toplumlarda görüldüğü gibi. Filozofların görüşlerini çürütmek için şöyle de diyebiliriz. Bir araya gelen insanlardan her biri akıllarıyla zulmün ve haksızlığın kötülüğünü bilirlerse yine kargaşa önlenebilir. Öyleyse filozofların kargaşa ancak şeriatın bulunması ve başa bir imam geçirmekle yok olabilir biçimindeki savları doğru değildir. Çünkü kargaşa ve çekişmeler başa bir imam koymakla önlenebileceği gibi güçlü önderlerin bulunması ya da halkın kendiliğinden çekişmeyi ve birbirine haksızlık etmeyi bırakmasıyla da önlenebilir. Öyleyse filozofların bu öncüle dayanan akli kanıtları savlarını kanıtlamaya yetmez. Bundan anlaşılıyor ki halkın başına bir halife koymanın gerekliliği yalnızca şeriata dayalıdır. Bu konudaki şeriat kanıtı da sözünü ettiğimiz icmadır. İnsanlardan kimileri de halifenin hiçbir yönden gerekli olmadığını ne akıl ne de şeriat yoluyla kanıtlanabileceğini ileri sürerek azınlıkta kalmışlardır. Mütezile'den Asam, kimi hariciler ve öteki mezheplerden kimileri bu görüştedirler. Bunlara göre gerekli olan şeriat hükmünü geçerli kılmaktır. Bir topluluk adalette ve Tanrı'nın hükümlerini uygulamada birleşmiş oldukları zaman ne bir imama ne de öyle birini bulup başa geçirmeye gerek kalır. Ne var ki bunların karşısına icma kanıtı çıkarılmış, böylece görüşleri çürütülmüştür. Bu görüşte olanları böyle bir görüşü iten şey, mülk ve saltanattan, saltanatın yol açtığı şunun bunun hakkına el uzatmak, baskı ve yalnızca dünyaya gönül verme gibi durumlardan hoşlanmamalarıdır. Şeriatın bu gibi durumları kınayan, bu tür durumlardaki kimseleri yeren ve böylelerin içinde bulundukları durumlardan vazgeçmeye çağıran hükümlerle dolu olduğunu gördükleri için. Bilesin ki şeriat, devleti doğrudan doğruya kınamış değildir. Devletin başına geçmekte de hiçbir sakınca yoktur. Şeriat yalnızca ezicilik, zulüm ve bütünüyle dünya tatlarına gönül verme gibi devlet egemenliğinden doğabilen tutumları kınamıştır. Böyle tutumlarda kötülük ve sakınca olduğuna ve böyle tutumların devletle birlikte devlete bağlı olarak bulunabildiğine kuşku yok. Şeriat böyle tutumları yerdiği gibi adaleti, insafı, dinsel gerekleri yerine getirmeyi, dini savunmayı da övmüştür. Ve böyle davranmanın karşılığı olarak sevap ödülü koymuştur. Demek ki ötekiler gibi böyle övülesi tutumlar da bulunabilir devlet egemenliğinde. Öyleyse şeriatta devleti yeren hükümler yalnızca belirli durumdaki devleti kınar, başka durumdaki devleti değil. Devleti salt devlet olduğu için kınamaz. Devletin tümüyle bırakılması da istenmiş değildir şeriatta. Nasıl ki şeriat seslendiği kimselerin şehvet ve öfkeye yakalarını bütünüyle kaptırmalarını kınamıştır. Ama onlardan bu eğilimleri tümüyle bırakmalarını istememiştir. Çünkü bu tür eğilimlere elde olmayan bir itilme olur. Amaç bu eğilimleri yerinde kullanmaktır. Üzerlerine Tanrı'nın iyiliği ve esenliğe yönelmiş bulunan Davut ve Süleyman peygamberlerin öyle devletleri vardı ki, öylesine güçlü devlet kimsenin olmamıştı. İkisi de Tanrı'nın peygamberlerinden ve kendi katındaki iyi yaratıkların en iyilerinden oldukları halde. Sonra devletten hoşlanmayanlara şöyle de diyebiliriz. Sizin devletten hoşlanmayışınız, böyle bir kurum oluşturup başına birinin getirilmesini gerekli görmeyişiniz size bir şey kazandırmaz. Çünkü siz de şeriat hükümlerini geçerli kılmanın gerekli olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu ise ancak asabiyetle, güç kullanmakla sağlanabilir. Asabiyet ise doğal olarak devlet ve egemenlik kurmaya götürür. Başa bir imam, halife geçirilmiş olmasa bile devlet kurulur doğal olarak. Bu ise sizin hoşlanmayıp kaçtığınız bir sonuçtur. Başa bir imam, halife geçirmenin icma kanıtıyla gerekli olduğu anlaşıldığına göre böyle bir iş, kifaye, birilerinin işlemesiyle ötekilerinin üzerinden farzlığı kalkar biçiminde bir farzdır. Ve düğüm çözüm yetkililerine düşer bu iş. Bunların isteklerine bağlıdır. Bunların birini halife olarak belirlemeleri üzerlerine düşen bir görevdir. Tüm halka da o belirlenen kişiye boyun eğmek düşer. Tanrı'nın şu sözünden ötürü. Ey inananlar! Tanrı'ya, peygambere ve içinizden yetkililere boyun eğin. Dipnot, Kur'an, Nisa suresi, ayet 59. Bu makama geçmenin koşullarına gelince... Koşullar dört tanedir. Bilgi, adalet, yeterlik ve gerek duyu organlarının, gerek görüşü ve işi etkileyebilecek öteki organların sağlamlığıdır. Bir beşinci koşulun bulunup bulunmaması tartışmalıdır. Bu beşinci koşul Kureyş soyundan gelinmiş olmasıdır. Bilgi koşulunun aranması gerektiği açıktır. Çünkü halife ancak bilen kişi olduğu zaman Tanrı'nın hükümlerini yürütebilir. Tanrı'nın hükümlerini bilmediği sürece bir kişiyi halifeliğe getirmek doğru olmaz. Halifenin bilgili olması da yeterli değildir. Kendi kafasını kullanıp düşünebilmesi, müçtehit olması da gerekir. Çünkü kendi kafasını kullanıp düşünce ve akıl yürütmeksizin başkalarına gözü kapalı uyması bir eksikliktir. Oysa imamlık eksiksizlik, kemal ister. Tüm niteliklerde ve durumlarda eksiksizlik. Adaletli olma koşulunun aranması da gerekir. Çünkü halifelik bir dinsel makamdır. Yönetimindeki tüm makamlarda ve görevlerde bu koşul arandığına göre halifenin kendinde böyle bir koşulun aranması daha doğaldır. Adalet olmadığı zaman organların haram ve benzeri kötü işlere sürükleneceği tartışmasız kabul edilir. Adalet olmadığı zaman bidat, türedi, inançlara sürüklenme olur mu? Bu tartışmalıdır. Yeterlik koşulunun aranması gerektiğine gelince, halifenin yeterliği, gerektiğinde ceza yaptırımlarını uygulayacak yürekliliği gösterebilmesi, gerekli gördüğünde uyanık biçimde savaşlara yönelebilmesi ve halkı yöneltebilmesi, asabiyetin önemini ve devlet yönetimi alanlarında başına gelebilecek sıkıntıları, hileleri güçlü biçimde bilip kavrayabilmesidir. Halife bu nitelikte olmalı ki üzerine yüklendiği dini koruma, düşmanla savaşma, hükümleri yürütme ve kamu yararına olacak önlemler alma gibi görevlerini sağlamca yerine getirebilsin. Gelelim duyu organlarının ve öteki organların sağlam olması koşuluna. Bu organların delilik, körlük, sağırlık, dilsizlik gibi eksikliklerden iş görmez durumda olmalarından bir de iki elin, iki ayağın bulunmaması gibi organların iş görmesini etkileyebilecek durumlardan uzak bulunmaları biçiminde sağlıklı olmalarıdır. Organların hepsinin sağlam olmaları koşulu aranır çünkü bunlardaki eksiklik halifenin üzerine aldığı görevi eksiksiz yerine getirmesine, işlerini yürütmesine olumsuz etkide bulunur. Eksiklik organlardan yalnızca birinin yok olması gibi sadece görünüşü çirkinleştirecek biçimde bir eksiklikse böyle bir eksikliğin olmaması yalnızca tamlık, kemal için aranır. Baştaki kimsenin iş yapamaz duruma gelmiş olması da organlarının eksik olması gibi kabul edilir. Bu da iki türlüdür. Birincisi sağlamlıkları vazgeçilmez biçimde gerekli görülen organların sağlam olmayışları türündendir. Baştaki kimsenin tutsak alınması ve benzeri durumlar nedeniyle ezik düşürülmesi ve iş yapmaya tümüyle güç yetirememesi bu tür bir eksikliktir. İkincisi sağlamlığı vazgeçilmez bir koşul olmayan, yalnızca tamlık için aranan organın eksikliği gibidir. Kendisine saygısızlık edilmeksizin ve büyük sıkıntı verilmeksizin yönetimine, kimi yardımcılarınca el konulan bir halifenin bu nedenle yetkiden uzaklaştırılmış olması bu türdendir. Böyle bir durumda yönetime el koyanın tutumuna bakılır. Eğer bu kimse din hükmünce adalet ve güzel yönetim doğrultusunda iş yapıyorsa bulunduğu yerde bırakılabilir. Yoksa Müslümanlar onu bulunduğu yerden uzaklaştırıp yönetimden el çektirecek ve onun getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldıracak birine yardım ederler. Halife tam iş yapabilir duruma gelinceye dek. Halifenin Kureyş soyundan olması koşulu ileri sürülür. Peygamberin arkadaşlarının gölgelikte, Benu Saide gölgeliğinde toplandıkları gün halifenin Kureyşlilerden olması gerektiğinde birleşmelerinden ötürü. O gün Medineliler Ubade oğlu Sa'd'ı halife seçmeye yönelmişler. Bu arada başkan bir bizim kabileden bir de sizden olsun diyorlardı. O zaman Kureyşliler Medinelilere karşı peygamberin şu sözüyle kendi savlarını savunmuşlardı. İmamlar Kureyşli olur. Kureyşliler kendi görüşlerinin daha doğru olduğunu kanıtlamak için şöyle de diyorlardı. Peygamber bize sizin iyiliklerinize karşılık iyilik etmemizi ve kötülüklerinizi bağışlamamızı öğütlemişti. Başkan sizden seçilmiş olsa peygamberin sizinle ilgili bu öğüdünün bir anlamı kalmaz. Kureyşlilerin bu kanıtları karşısında Medineliler susturulmuş ve başkan bir bizim kabileden bir de sizden olsun biçimindeki sözlerinden savlarından vazgeçmişlerdi. Artık Sa'd halife seçmekten vazgeçmişti Medineliler. Kureyşlilerin ileri sürdükleri kanıttan dolayı. Sağlam bir hadiste peygamberin şöyle dediği de saptanmıştır. Bu iş bu toplumda her zaman Kureyş'in elinde olur. Halifenin Kureyş soyundan gelmesi gerektiğini gösteren buna benzer kanıtlar çoktur. Ne var ki Kureyş'in durumu güçsüzleşince ulaştıkları bolluk ve mutluluk, devletin kendilerini dünyanın çeşitli yörelerine atıp savurması nedenleriyle asabiyetleri de gevşeyip parçalanınca bu yüzden artık halifelik yükünü yüklenmeye güç yetiremez oldular. Arap olmayanlar baskın gelip kendilerini yendi. Çözüm ve düğüm yetkileri Arap olmayanlara geçti. Bunun üzerine incelemeci bilginlerden birçoğu halife olmak için Kureyşli olma koşulunu aramanın gerekip gerekmediği konusunda kuşkuya düştü. O dernek içlerinden kimileri Kureyş olma koşulunu aramanın gerekmeyeceğini bile ileri sürdüler. Peygamberin şu tür sözlerinin sadece dış anlamına dayandılar. İşitin ve boyun eğin. Size buyurma yetkisiyle başınıza getirilen kimse kara derili ve kara benli bir köle bile olsa. Oysa bu hadis halifenin Kureyş'ten başka bir soydan da olacağına kanıt olmaz. Çünkü bu söz bir benzetme niteliğindedir. Amaç da başa geçen kimseyi dinleyip ona boyun eğmenin son derece gerekli olduğunu anlatmaktır. Sonra Ömer'in şu sözünü de kendilerine dayanak alırlar. Huzeyfe'nin azatlısı Salim sağ olsaydı onu halife yapardım ya da onun başa geçirilebileceği konusunda bir kuşkuya düşmezdim. Bu da yukarıdaki hadis gibi halife olmadı, Kureyş soyundan gelme koşulunun aranmayabileceğini ileri sürenlerin savlarını kanıtlar nitelikte değildir. Çünkü bir kez senin de bildiğin gibi peygamberin arkadaşlarının sözleri dinsel bir kanıt olamaz. Sonra bir toplumun azatlısı o toplumun kendinden sayılır. Salim'de de Kureyş içinde azatlı olma yönünde bir yakınlık bağı vardır. Bu kadarı Kureyşli olma koşulunun aranmasındaki amacı ulaştırmaya yeterlidir. Ömer halifelik sorununu büyütünce ve halifelik koşullarının artık kalmadığı sanısı belirir gibi olunca Salim'e varana dek halife olabilecek kişilerin çıkabileceğini, Salim'de bile kendine göre halifelik koşullarının fazlasıyla bulunduğunu, Salim'de yakınlık bağı için gerekli olan soy bağının bile varsayılabileceğini ki ileride daha da açıklayacağız anlatmak istemiştir. Ömer baktı ki Salim'de gerçek anlamıyla Kureyş soyundan gelmiş olmanın dışında halife olmak için tüm koşullar var. O zaman o koşula da gerek olmadığını gördü. Çünkü falanca soydan olmanın yararı asabiyette kendini gösterir. Asabiyet ise kabilenin azatlısı olmakla da gerçekleşir. Ömer'in o sözü söylemesinin nedeni Müslümanların yönetimine, yönetimlerinin üzerine hiçbir leke bulaşmamış ve kendisini bağlayan hiçbir kötü işe girmemiş olan kimselere bırakmalarına bir tutku ölçüsünde önem vermesidir. Halife olmak için Kureyşli olma koşulunun aranmayabileceğini söyleyenlerin içinde Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani de var. Kureyş kabilesinin gücündeki parçalanmayı, Kureyş yönetiminin yıkılışını ve Arap olmayan egemenlerin halifeleri baskı altına alışlarını gözden geçirince Kureyşli olma koşulunu aradan çıkardı. Bu tutum haricilerin görüşlerine uygun olsa bile, kendi çağındaki halifelerin durumlarına bakarak bu sonuca varmıştı Kadı Ebu Bekir. Ama İslam bilginlerinin büyük bölümü, cumhur, halife olmak için Kureyşli olmak gerektiği ve Müslümanların işlerini yeterince yönetmeye güç yetiremese bile bir Kureyşlinin halife olabileceği yolundaki görüşünü korudu. Ancak bu bilginlerin görüşüne güçsüzlüğe düşmüş olan bir halife, halife olması için aranan yeterli koşulunu yitirmiştir denerek karşı çıkılabilir. Çünkü asabiyetin gitmesiyle gerekli olan güç elden giderse buna bağlı olarak yeterlik de yitirilir. Yeterlik koşulunun kalmaması yüzünden halifelikte bir bozukluk oluşursa bu bozukluk olduğu gibi bilime ve dine de yansır. O zaman bu makam için aranan koşulların değeri kalmaz. Buysa icmaya aykırıdır. Bu görüşlerden hangisinin doğru olduğu iyice anlaşılsın diye halife olmak için soy koşulunun neden arandığı üstüne konuşalım şimdi. İşte konuşuyoruz. Şeriat hükümlerinin her birinde mutlaka hükmü içeren ve meşru kılan bir amaç, bir neden vardır. halife olmak için Kureyşli olma koşulunun neden arandığından, şeriat koyucusunun bundaki amacından söz ettiğimiz zaman, amacın yalnızca peygamberle bağlantı kurma yoluyla bir kutluluk sağlama olmadığı anlaşılacaktır. Oysa ünlü olan amacın bu olduğu yolundaki görüştür. Kureyşli olma koşulu bulunduğu zaman peygamberle bir çeşit bağlantı ve kutluluk oluyor elbet. Ancak bu kutluluk şeriatın temel amaçlarından değildir. Nitekim bunu sen de biliyorsun. Öyleyse Kureyşli olma koşulunu aramada kamu yararına yönelik bir neden bulunmalıdır mutlaka. Bu da koşulun meşru olmasını sağlayan bir amaç olabilir. Arayıp taradığımız zaman asabiyetin değerinden başka bir neden, bu değeri göstermekten başka bir amaç bulamıyoruz bu konuda. O asabiyet ki korunma ve hak isteme ona yaslanarak gerçekleşebilir. Makam sahibine yönelik tartışma, anlaşmazlıklar ve bölünmeler onun varlığıyla ortadan kaldırılabilir. Onun varlığıyla toplum ve yetkililer dinginliğe kavuşabilir. Onun uzlaşma bağı kurulup anlaşma sağlanabilir. Kureyşli olma koşulu da şundan aranır. Kureyş kabilesi Mudar oğullarından gelme bunların temeli niteliğinde ve yenge gücüne sahip bir topluluktur. Sayı çokluğu, asabiyetleri ve onurları nedeniyle de Mudar oğulları içinde bir üstünlükleri vardı. Öteki Arap kabileleri de onları böyle tanıyıp biliyor, üstün güçler önünde ses çıkaramıyorlardı. Öyleyse devlet yönetimi Kureyşlilerin dışında bir kabileye verilmiş olsaydı, onların karşı gelmeleri ve boyun eğmeleriyle araya anlaşmazlıklar girer, iş bozulurdu. Mudar oğulları kabilelerinden hiçbiri de onların karşı koymasını önlemeye ve onları kararlarından döndürmeye güç yetiremezdi. O zaman cemaat bölünür ve söz birliği sağlanamaz olurdu. Şeriat koyucuysa böyle durumdan kaçınmayı öğütler, Müslümanların birleşmelerini aralarındaki çekişme ve bölünmelere son vermelerini son derece ister. Aralarında kaynaşma ve yakınlık bağı sağlansın ve birbirlerini korusunlar diye. Ama devlet yönetimi Kureyşlilerde bulunduğunda başka kabilelerde bulunduğu zamanki gibi olmuyordu. Çünkü Kureyşliler yenge güçleriyle insanları istedikleri doğrultuya yöneltebiliyorlardı. Herhangi bir kimsenin kendilerine karşı çıkmasından, bir bölünme olmasından korkmuyorlardı. Çünkü bu tür şeyleri önleyebilirler ve halkın bu tür tutumlara girmelerinin önüne geçebilirlerdi. İşte bundan dolayı halife olmak için Kureyşli olma koşulu konmuştur. Kureyşliler büyük bir topluluktur. Yönetim onlara verilmek istenmiştir ki toplumun düzeni sağlıklı olsun, söz birliği sağlanabilsin. Kureyşliler söz birliği edip bir düzene girdiklerinde Mudar oğullarının tüm kabileleri de aynı düzene girecek, öteki Araplar da aynı düzeni kabul edecek, Arap olmayan toplumlar da bu toplumun hükümlerine boyun eğecek ve Arap askerleri en uzak ülkeleri bile çiğneyebilecektir. Fetih dönemlerinde bu duruma tanık olunmuştur. Daha sonra gelen Emevi ve Abbasi dönemlerinde de bu durum sürmüştür. Halifelik yönetimi yıkılıncaya ve Arap milliyetçiliği bozuluncaya dek. Arap tarihini ve olaylarını, Arapların devlet yönetimindeki durumlarını, yaşamlarını iyi bilenler, kavrayanlar, Kureyşlilerin Mudar oğulları kuşaklar içinde nasıl bir sayı ve yenge üstünlüğüne sahip olduklarını bilirler. Bunu İbn İshak da Kitab-ı Siyer'inde ve başka kitaplarında söz konusu etmiştir. Halifenin Kureyşli olmasının bir koşul olarak belirlenmesinin yalnızca Kureyşlilerin güçlü bir topluluğa ve gelme gücüne sahip olmalarından dolayı onların eliyle çekişmeleri ortadan kaldırma amacına dayandığını saptadıktan ve şeriat koyucusunun hükümlerdeki amaçları yalnızca bir kuşağı, yalnızca bir çağı ve yalnızca bir topluma özgü kılmadığını da bildikten sonra anlarız ki söz konusu koşul yeterlik koşulunun bir parçasıdır. Onun için söz konusu koşulu yeterlik koşulunun kapsamı içinde düşünüyoruz. Kureyşli olma koşulunun aranışındaki nedeni, ki bu neden asabiyetin varlığıdır, alıyoruz. Bu nedenin bulunduğu ve yeterli olduğu anlaşılan her halifede kıyas yoluyla aranan koşulu yerine gelmiş sayıyoruz. Bundan dolayı Müslümanların yönetiminin başına geçen kimsenin aralarında yakınlık bağı olan güçlü ve kendileriyle aynı çağda yaşayanları yenebilen bir topluluktan gelmiş olmasını koşul koşuyoruz. O topluluk başkalarını kendilerine boyun eğdirebilsinler ve yönetimi korumanın güzel örneğini vererek yönetim için görüş birliği sağlayabilsinler diye. Bu durumun dünyanın hiçbir yanında ve yöresinde Kureyş'te gerçekleştiği ölçüde gerçekleştiği bilinmiyor. Çünkü Kureyşlilerin üzerlerine aldıkları İslam çağrısı geneldi. Arap milliyetçiliği ve topluluğu böyle genel bir çağrının üstesinden gelmeye yetmiştir. Gerçekten Araplar öteki toplumlara hep baskın gelmişlerdir. Çağımızda herhangi bir yörede başa geçen kimse için gerekli olan onun yenge gücüne sahip bir topluluğu bulunmaktır. Tanrı'nın halifeyi belirlemedeki gizini araştırdığında bu gizin anlattığımızdan öteye gitmediğini görürsün. Çünkü sorun şudur, Tanrı kullarının işlerine ilişkin görev yüklenip yararlı olanları onlara sağlamakta ve zararlı olanları onlardan uzaklaştırmakta halifeyi kendi yerine koymuştur. Halife bununla yükümlüdür. Böyle bir şeyle yükümlü olmakta ancak gücü, kudreti olan kimseye özgüdür. İbnül Hatib'in kadınlar için söylediğini düşünmez misin? İbnül Hatib'in açıkladığına göre şeriat hükümlerinin birçoğunda kadınlar erkeklere bağlı olarak yükümlülük almışlardır. Kadınlara yöneltilen hükümlerde doğrudan doğruya sesleniş olmamış, sadece kıyas yoluyla muhatap olmuşlardır. Bu şundandır. Kadınların bir yönetim yetkileri yoktur. Onları koruyup gözeten erkeklerdir. Bununla birlikte herkesin tek tek yükümlülük alıp kendinden sorumlu olduğu ibadetlerde kadınlara da seslenilmiştir. İbadetlerde kadınlara kıyas yoluyla değil doğrudan doğruya yükümlülük yöneltme söz konusudur. Sonra gözlenebilen durumlarda güçlü olmanın önemine tanıktır. Çünkü hiçbir toplumun ve kuşağın yönetimi yenge gücüne sahip olanlardan başkalarının eline geçmez. Şeriat buyruğu olan bir şeyin gözlenebilen gerçeğe uymadığına çok az rastlanır. Tanrı daha iyisini bilir. 27. Bölüm Şii görüşlerine göre imamlığın niteliği. Bilesin ki Şia sözlük anlamıyla arkadaşlar ve uyanlar demektir. İslam fıkıhçıları ve kelamcılarının yenilerinin ve eskilerinin dillerinde de Tanrı hoşnut olası Ali'nin ve çocuklarının yandaşları anlamında kullanılır. Şiilerin hepsinin görüşleri şunda birleşiyor. İmamlık, halifelik, kamunun ilgilenmesine bağlı olan, belirlenmesi kamuya düşen görevlerden değildir. Bu görevin başına getirilecek kimseyi de kamu belirlemez. Bu görev, dinin temel görevlerinden ve İslam'ın dayanaklarından sayılan bir görevdir. Peygamberin böyle bir görevi askıda bırakması ve kamuya havale etmesi olası değildir. Kamuya bir imam seçip belirlemek, peygambere düşen görevdir. İmamın da büyük ve küçük günahlardan tümül uzak olması gerekir. İşte Tanrı hoşnut olası Ali, Tanrı'nın iyilik ve esenliğini alası peygamberin imam olarak belirlediği bir kimsedir. Şiiler bu görüşlerini aktardıkları ve görüşlerine uygun biçimde yorumladıkları bir takım naslarla, dogmalarla kanıtlamaya çalışırlar. Ne hadis araştırmacılarınca bilinen ne de şeriatın aktardığı türden olan naslarla. Bunların çoğu ya uydurmadır ya aktaranları lekelidir ya da onların bozuk yorumlarına uygun anlam taşımaktan uzaktır. Şiilere göre bu naslar açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Anlamı açık olan nas peygamberin şu sözü gibidir. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Buradaki dostluk yalnızca Ali'de gerçek anlamını buluyor. Onun içindir ki Ömer Ali'ye sen tüm inanır erkek ve inanır kadının dostu oldun demiştir. Anlamı açık olan naslardan biri de peygamberin şu sözüdür. En iyi yargıcınız Ali'dir. İmamlıkta Tanrı'nın hükümleriyle yargıçlık etmekten başka anlam taşımıyor. 1. Kaset, 2. Yüzün sonu.